Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Değer Yaratmanın Formülü kitap kulübünde geçtiğimiz hafta 17. buluşmamızda Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi adlı kitabını konuştuk. Bu bölümde katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Paranın psikolojisi, paranın bir ekonomide nasıl hareket ettiğini, kişisel önyargıların, bilişsel sapmaların ve duygusal faktörün finansal kararlarımıza nasıl önemli bir rol oynadığını anlatıyor. Para söz konusu olduğunda daha rasyonel düşünme ve daha iyi kararlar almak hakkında bize yol gösteriyor. Kitabı okurken gerçekten de kendisi de bir insan icadı olan para hakkında ne kadar sağlıksız yargılarımız olduğunu fark ediyorsunuz. Öte yandan para mevhumunu lanetlemek ve ondan uzak kalmak da bir çözüm değil. Maalesef okulda ve toplumda hayat bilgisine dair önemli konuların konuşulmadığı, öğretilmediği gibi para konusunda da kendi gayretimizle bilinçlenmemiz ve düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Hayatımızın kalitesi ve huzurumuz biraz da bu konuda atacağımız akıllı adımlara bağlı ve tabii ne kadar erken o kadar iyi. Şimdi sizi üyelerimizin kitap hakkındaki görüşleriyle baş başa bırakayım. Söz alanlar sırasıyla Belgin Elmas, Yavuz Abut, Mustafa Başar, Cem Çağatay Karaeli, Alim Küçük Pehlivan, Hatice Ergüven Doydum, Betül Emre, Öykü Elçi Kayalı, Mürsel Çavuş, İzzet Arıkboğa, Özlem Gülay, Selim Uysal ve Mutlu Pek Saygılı.
Şimdi şöyle başlayayım. Ben kitapta yine çok sevdiğim, böyle yıldızlar koyduğum bir sürü bölüm var. Onlardan da bir iki tane paylaşmak istiyorum ama hani paranın psikolojisi ilgi çekmek için konmuş bir isimden gireyim. Ben ne zaman bilmiyorum Cash Flow diye bir oyun oynadım. Aranızda bilenler vardır, oynayanlar vardır belki. Paraya karşı bakış açımı orada sorgulayarak başladım işe aslında. Çünkü oyunda kendimle ilgili o kadar çok şey öğrendim ki, o kadar çok şey fark ettim ki ne kadar paraya uzak durduğumu, istemediğimi ama bu paranın sadece para olmadığını gördüm. O oyun benim paraya ve para enerjisine diyeyim, bolluk bereket enerjisine diyeyim daha doğrusu, çok farklı bir açıdan bakmamı ve buna ne kadar kapalı olduğumu görmemi yol açtı. Daha sonra bolluk ve bereket enerjisiyle ilgili iki eğitime katıldım. İki farklı kişinin düzenlediği eğitime katıldım. Orada da yine şu ana kadar hiç fark etmediğim şeyler fark ettim, öyle diyeceğim. Hani para diye bizim bildiğimiz şeyin aslında bir enerjiden ibaret olduğunu fark ettim. Ve bunun sadece hani o elimizde tuttuğumuz kağıtlardan ibaret olmadığını fark ettim. İstersek zaten evrenin bize her şeyi verdiğini de fark ettim. İstemeyi ve almayı öğrenmeye başladım diyeyim. Öğrendim diyemeyeceğim tam olarak ama ve siz bunu almayı başladıkça, istemeyi bildikçe, doğru isteyebildikçe aslında evren size her şeyi sunuyor. İşte bu zaman oluyor, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle geçirdiğiniz hoş birliktelikler oluyor ve bunun etkilerini hayatımda da yavaş yavaş ben öğrendikçe hissetmeye başladığımı da söyleyeyim. Daha sonra kitapta dediğim gibi çok güzel bir sürü yer var ama hani en çok beğendiğim ne derseniz 61. sayfadaki kazanç potansiyeli ne olursa olsun riske atmaya değmeyecek birçok şey vardır diyor. Orayı işte 15 yıldız koyarak okudum. İtibar paha biçilmezdir, özgürlük ve bağımsızlık paha biçilmezdir, aile ve dostlar paha biçilmezdir, sevdikleriniz tarafından sevilmek paha biçilmezdir, mutluluk paha biçilmezdir diyor. Burayı gerçekten hani yazıp böyle duvarıma, telefonuma her yere asmak istiyorum ve onlara zarar verecek riskleri girmekten vazgeçerek bunları koruyabiliriz diyor. Bazen hani gerçekten hayatın günlük koşuşturması içinde bazı şeyleri elde etmeye çalışırken aslında daha önemli şeylerden vazgeçtiğimizi ya da riske atabildiğimizi şöyle bir ara sıra durup herhalde düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bence bu kitabı gerçekten herkesin okuması gerekiyor. Toplumumuzda da Paraya karşı hani istememeyi öğrenerek büyüyen bir jenerasyondan geliyorum ben. İstemenin ayıp olduğunu, hatta bu istemeyi verilen şeyi almanın bile ayıp olduğunu, buna iltifatlar da dahil. Yani birisi size iltifat ettiğinde hani yok canım o sizin güzel görüşünüz, güzel bakışınız, suyunuz, buyunuz diyoruz ya. Hani bu aslında mütevazilikten çok bizim almayı bilmediğimizi gösteriyor. Yani orada teşekkür edip onu bir kabullenmek lazım, almayı da bilmek lazım diyerek bitiriyorum. Teşekkür ederim.
Beğendiğim bir kitaptı. Yani böyle 20 bölüm ve bu 20 bölüm bir nevi quick tips. Böyle hap bilgiler, farklı kitaplardan derlenmiş, kaynakçası derin olduğunu düşündüğüm bir araştırma. Zaten Mustafa Bey'in bahsettiği gibi davranışsal istatistik alanında çok derin okumalar yaptığını düşünüyorum. Tabii burada Daniel Kahneman'ın Yavaş ve Hızlı Düşünme kitabını vurgulamak gerekiyor. Biraz ben bu para konularını yavaş ve hızlı düşünmeyle çok ilişkilendiren bir insanım. Çünkü temelde aslında kitap çok güzel bir cümleyle başlıyor. Napolyon'un bir cümlesi vardı girişte. Bir dahi etrafındaki herkes aklını kaybederken ortalama bir şeyi yapabilen adamdır diyor. Yani aslında burada sürat kavramı, hızlı düşünme kavramı, ekonomide size yön verecek parametreleri bir an önce belirleme, zengin olma kavramlarını tasarlarken veya bir yatırım yaparken bir frene basma, düşünme, zengin olarak gördüğümüz insanların aslında gerçekten zengin mi olduklarını düşünerek onlara muamelede bulunma gibi kapsayıcı bir şeyi var, bakış açısı var kitabın. Zaten biraz bir kavga da var kitabın genelinde. Tek bir cümleyle bunu toparlayacak olursak, zengin görünmek, olmak ve kalabilmek kavgası var bence. Yani işte bazı insanlar zengin görünüyor. Aslında bunun altyapısı böyle değil. Bir borç bataklığı var. Kimileri zengin oluyor, evet, ama bunu devam ettiremiyor. Ama en önemlisi burada zengin kalabilmek. Tabii buradaki en büyük anahtar kelime de tasarruf. Belki Mustafa Bey'in önerisine şu şekilde bir destek çıkayım. Paranın psikolojisi dendiği zaman kitabın başlığı çok bambaşka yerlere gidebiliyor. Ama bunun bir tasarruf, hızlı ve yavaş düşünme gibi böyle psikolojik etmenlerle irdelenip bir başlık bulunsa imiş, biraz daha hani gerçekten tarih ve psikolojiyle daha ilintili bir kitap olduğu anlaşılabilirmiş. Ama sanki biraz da böyle laboratuvarda üretilen bir bestseller şeyi de var. Kitabın öyle bir product'ı da var. Yani biraz sanki çok satılması, çok okulması ve birçok okuyucuya ulaşması için böyle biraz design tasarımı da bu. İsimin de bence buradan kaynaklanarak biraz bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. İki cümleyle bitireyim. Sevdiğim iki cümlesi vardı. Bir Las Vegas kumarhanesinde kazanmanın tek yolu girer girmez çıkmaktır diyor. Yani amiyane tabirle işte oynatan kazanır kuralının aslında burada ortaya çıktığı bir kavram var. O şeyin içerisine hiç girmeseniz bile aslında bir nevi kar etmiş oluyorsunuz. Şans ve risk kol kola iki kardeş. En sevdiğim örnek buydu. Bill Gates ve Kent Evans örneği çok dramatikti bence. Biri şansla birlikte bir endüstri yaratıyor. Microsoft gibi bir yeni bir çağ. Diğeri ise sanırım 17 yaşında bir dağ gezisi, tırmanma sırasında vefat ediyor. Aslında bu iki kardeş çok iyi irdelenirse bu paranın psikolojisinin de aslında ne menen bir şey olduğu ortaya çıkar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Bu kitabın isminin aslında normalde Amerika'da farklı olduğunu düşünüyorum. Amerika'da yani farklı anlaşıldığını, bizde şey olduğunu düşünüyorum. Bizde tüylerin diken diken ettiğini düşünüyorum. Bizim kültürüyle alakalı bir sıkıntımız var. Bizim zaten hani Türk toplumunun tasarrufla ilgili bir sıkıntısı var. Yani tasarruf etmeyi yastık altı altın olarak kabul eden bir toplumuz. Onu iyi becerdiğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir boyutunu söyleyeyim, bu burayla inilti olarak. Mesela Japon Ev Kadınları Fonu diye bir fon var. Bir dünyanın her yerinde bu Japon Ev Kadınları Fonu yatırım yapıyor. Çok da büyük bir fon. Türkiye'de böyle bir oluşum duymadınız. Duyan var mı bilmiyorum. Kitap aslında paranın psikolojisi, insan davranışının psikolojisi nereden bakarsak bakalım. Son 4 yılın özeti oldu. Bu bir şeyi, gerçeği daha gösteriyor bize. Biz mühendisler mühendis formasyonu alırken ekonomiyle ya da yatırımla alakalı ya da davranış psikolojisiyle alakalı hiçbir şey öğrenmiyoruz. Problem çözmeyi öğreniyoruz, analitik tarafı öğreniyoruz ama parayla ilgili hiçbir şey öğrenmiyoruz. Mesela kitabın içinde üzerine durduğu konulardan bir tanesi biriktirme ve tasarruf. Biriktirme ve tasarrufla şöyle bir işarette bulunuyor. Diyor ki eğer siz biriktirirseniz ve bunlar zor günleriniz için kenarınızda akçeniz olursa yatırım kararlarınızı verirken doğru verirsiniz, rahat verirsiniz, daha sakin verirsiniz, panik yapmazsınız. İş değiştirmek isterseniz, işinizle ilgili bir karar vermek isterseniz o birikimleriniz motivasyon üstünlüğünüz sizde kalır. Bunu bizzat hayatımda 4 yıldır yaşıyorum yani bu boyutunu. Paranın başka bir boyutuyla gene bir örnek var. Bu Jaguar'lı ya da Ferrari'li insanlar. Yani bir mekana Ferrari geldiği zaman Ferrari'ye bakarsınız. Adam kendine bakıldığını zanneder. Halbuki oradaki değer adam değildir, Ferrari'dir. Bir bakılan bir taraf vardır. Adam kendine bakıldığını ve ona hayranlık duyulduğunu hisseder gibi bir cümle var. Bunun ilişkilendirilmesi bir gün yıllar önce balkonda otururken eşimle yaşadığım bir anekdot var. Benim arabamın yanında bir tane Mercedes vardı. Yan komşumun çok yeni almıştı. Mercedes kompresör. Dedi ki bak çok güzel araba, ben işte bir yere giderken bindim falan, çok güzel araba, bizim de olması lazım. Ben de dedim ki camdan çık bak, bu yandaki arabanın dedim borcu yok. O arabanın hangi şartlarla alındığını bilmiyorum, babamın öğrettiği şeylerden biriydi bana yıllar önce. Cebinde paran varsa bir şey al, yoksa alma, gerekirse sabret. Çok iyi bir öğretiydi, bugün beni ayakta tutan şeylerden biri. O kitabın içindeki o anekdot çok önemliydi. Bir de bir anekdot daha var, onu da söyleyeyim, ondan sonra bitireyim. Paran artsa bile tevazuyu korun. Yani hani bizim güreşle ilgili bir tabirimiz var. Altta düştüm diye üzülme, üste çıktım diye sevinme. Yani kendini farklı bir boyuta düşünme. Hani o parayla beraber sen eğer harcamalarını da büyütmezsen tasarruf şeylerin seni ayakta tutabilir. Seni de büyütebilir, hatta zenginleştirebilir diye bir önerisi var. Çok güzel bir öneri.
Ben açıkçası tabii güzel buldum. Hani çok fazla beğendiğimi söylemeyeceğim ama güzel şeyler var içerisinde. Hani not aldığım anekdotlar var. Onları kısaca paylaşmak istiyorum. Birincisi 110. sayfada bu Campbell'ın yazdığı kitaba refere ederek, Angus Campbell'ın mutluluğun en güçlü ortak paydasının basit olduğunu söylüyor ve şöyle özetliyor demiş: kişinin yaşamının kontrolünü elinde tuttuğu yönünde güçlü bir duyguya sahip olması, hayata dair dikkate aldığımız nesnel koşulların hepsinden çok daha güvenilir bir yorgayıcıdır diyor. Yani yaşamı kontrol etmeye refere etmiş. 123. sayfada da alçak gönüllülük, nezaket ve empati beygir gücünün asla veremeyeceği kadar saygınlık gösterir. Burada da Mustafa Hoca'nın söylediğine ben çok katılıyorum. Çok fazla örneğini biz burada da Türkiye'de de görüyoruz, yaşıyoruz etrafımızda. Yani bu işte ye kürküm ye muhabbeti Nasrettin Hoca'nın biraz. Bence o güzel. Hani global bir şey. Yani biraz daha dediği gibi birisi söyledi, unuttum. Amerika'ya yönelik çok fazla örnek var içeride. Hani Amerika tarihinden de bahsetmiş, işte hangi yıllar arası ne tür krizler oldu vesaire. O benim hoşuma gitti aslında. Ben o kadar özet olarak bilmiyordum Amerika ekonomisini. O da hoşuma gitti. Bir de aslında 268. sayfada bağımsızlığın tarifini şöyle yapmış: benim için bağımsızlık işi bırakıp çalışmamak değil, sevdiğiniz işi sevdiğiniz kişilerle sizin istediğiniz zamanlarda ve siz istediğiniz sürece yapmak. Bence bu çok güzel bir ifade. Bunu ben hani girişimci olarak da girişimcinin de bence desturu olmalı diye düşündüm. Hani sevdiğiniz kişilerle istediğiniz zamanlarda yapmak bence çok çok hoş. Bu çok hoşuma gitti benim. O yüzden not almıştım. Bir de son olarak 16. bölümün başlangıç cümlesi. Sizden farklı bir oyun oynamakta olan insanlardan finansal ipuçları almaktan sakının diyor. O da bence çok fazla düşüren bir hata hepimizin. Hani hep sorarız ya işte ne yapalım, nasıl değerlendirelim, işte hangi hisseyi alalım vesaire gibi. O da çok aslında herkesin bambaşka kararlar vermesi gereken bir şey. Onu da hep hataya düşüyoruz bence.
Ben biraz kendimden de birkaç tespit gördüm kitabın içinde. Biz Başarsoft olarak şirketi kurduktan sonra uzun süre bir asit rasyosu diye bir şey belirledik kendimiz. Ve şirketin kasasındaki para, şirket hiç para kazanmasa bile en az 6 ay maaşları ödeyebilmeli diye bir şey yapmıştık. Ve ondan sonra her yıl değerlendirmelerimizde bunu mutlaka bakardık. Baktım ki Microsoft Bill abimiz de aynı şeyi yapıyormuş. O güzel bir şey oldu. Şimdi burada ben en çok şeyi çok sevdim. Çünkü önümde de bir sürü örnek görüyorum. Hedefi sabit tutma. Yani hedefi kaydırmama. Hakikaten de çok ilginç. O sayfa 113'te bir örnek var. Hani bir gitar çalıyor bir adam. 20 küsur bin dolar bankaya para koyduktan sonra da şirketini satıyor. Sattığında hiçbir şey değişmedi diyor. Çünkü o hedefi düzgün koymuş bir şekilde. Sonra da o hedefi oynatmamış. O hakikaten önemli. Ben de Cem'in dediği gibi Amerika konusunda eksik bilgilerimi tamamlamış oldum. Ama belki bilmeyenleriniz vardır. Ben kitapta bahsetmeyen ama kitabın da temelinde aslında şeyi oluşturan bir bilgi paylaşayım. Amerika'da emlak vergileri çok yüksektir. Yılda mesela şey diyelim New York'ta, Manhattan'da 1 milyon dolarlık bir daireniz varsa 50 bin dolar her ay, her yıl vergi verirsiniz. Yani %5, 6, 7 olan yerler vardır. En kötü Alabama'dadır eyalet olarak. En düşük. Orada bile bizim sadece satın alırken bir kereliğine verdiğimizin en az 2-3 katı vergi verirsiniz. Benzeri şekilde Japonya'da da öyledir. Gayrimenkul vergisi arttırılmadan da Türkiye'de bir cacık olmaz. Çünkü para toptan ekonomiden çıkarılır. Yani şöyle düşünün, maraton koşacaksınız. Maratonda kandaki oksijen çok önemlidir. Maraton koşmadan önce 2 litre kan verirseniz maraton koşamazsınız. Türkiye şu an 5 litrelik kanın 2 litresini verir. Hatta yarım litredir kan verme. Yarım litre kan verdiğinizde bile size 3 gün ağır spordan uzak durun derler. Türkiye kan vermiş, maraton koşmaya çalışan bir ülke. Bunu düzeltmedikleri müddetçe de bir cacık olmaz. Yani yastık altı da ekonomiden çıkarılmış bir kaynaktır. Şeyden çok büyük bir farkı yoktur. Bir daireye yapılan yatırımdan çok büyük bir farkı yoktur yani.
Yani ben kitabı aslında hani böyle çok kolay okudum, çok rahattı dili vesaire ama böyle çok beğenmedim sanki, bilmiyorum. Ama hani bakış açısı olarak evet, böyle işte hepimizin bahsettiği bu alma verme dengesinde problemimiz ya da ne bileyim işte mesela benim ailem memur, hani daha garantici olma, risk almama gibi alışkanlıkların aslında hani ben mesela daha bir genç nesil sayılsam bile hala hani iliklerimize kadar işlediğini hani fark ettim. Daha garantici yaklaştığımızı, çok riske atmadığımızı. Belki ülkenin işte kültürel yaklaşımı olabilir. Bir bölüm vardı bu iyimser ve kötümserle ilgili. İşte daha çok kötümser haberlerin işte ya da kötümser yapılan eleştirilerin, yorumların daha kabul gördüğü, iyimser olanların işte polyanacılıkla böyle suçlandığı bir kültürde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bir bakış açımız bu parayla ilgili de hem ülkenin de biraz bu ekonomik dalgalanmaların çok olmasından ve hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmememizden de kaynaklı. Böyle çok fazla uzun vadeli işte hani rasyonel değil de makul yatırımlar yapalım, bekleyelim. İşte ya, hep böyle garanticiyiz işte, yok gayrimenkul alalım, yastık altı yapalım, dolara, euroya yatıralım vesaire gibi bir bakış açısı var. Yani çok fazla mesela eskiden hani yine şimdi biraz böyle daha startuplar, iş kurmalar vesaire daha fazla ama Hani eskiye baktığımız zaman hani hala annemiz dedi bir ev alın, ev olsun şeklinde. Hala o bakış açısı hani daha fazla yer etmiş durumda. Hani bu bizim hem kültürümüzün hem de ülkemizin getirdiği bir şey. Ve bazı konularda da hani özellikle işte bu 80'lerde zengin olanların getirdiği şeyler, işte bu açgözlülerin bazen hani açgözlülükleriyle daha çok zengin olduğu dönemlerin yaşanması da aslında belki bunu hani tarih böyle bize bu hale getiriyor. Çünkü yani açgözlü olan açgözlü olması yanına kar kılıp devam ediyor. Hani böyle bir adaletli, adil bir durum olmaması da aslında bize hani böyle bir bakış açısı kazanmamıza neden oluyor diye düşünüyorum. Hakikaten kitapta herkesin de bahsettiği hani istediğimizi yani hiç çalışmamak değil de hani üretmek çünkü çok güzel bir şey. Ama istediğimiz kişilerle, istediğimiz ortamlarda, istediğimiz zaman işte yeri geldiği zaman çocuğumuzu okuldan aldığımız, yeri geldiği zaman bir yakınımızın ihtiyacı olduğunda onunla beraber olabildiğimiz esnekliğine sahip olduğumuz bir parasal güvende olmak hani hakikaten çok paha biçilemez bir şey. Hani biz genelde hani hep derler hani plan yapıyoruz, planlara uymaya çalışıyoruz ama planınızın plana göre gitmeyeceğini de planlamalısınız diye bir cümle. Hakikaten çok hoşuma giden bir cümle. Çünkü biz ne kadar plan yapsak bile hayat ve kader kendi planını yine çizmeye devam ediyor. Bu açıdan da güzeldi. Hani bazen yatırım yapmayı biz böyle kumar oynamaya da benzetiyoruz. Çünkü hani her zaman için özellikle borsa işte kumardır gibi bir algı da var. Ondan dolayı da belki işte atıl duran paraları hiç kullanmayıp işte piyasaya katmayıp Las Vegas'ta kumar oynamaya benzeterek bir bakış açısı da kazanmış oluyoruz.
Ben kitabı okurken özellikle biraz da böyle şey parayla ilişkimi yeni yeni kurmaya çalışan biri olarak düşünüyorum. Biraz daha belki gencim ortalamaya göre ondan da olabilir. Bana bayağı aydınlatıcı oldu yani ben bayağı sevdim. Hani daha önce okumamıştım bu tarz kitaplardan. Benim en çok sevdiğim aslında biraz böyle insanların kararları zaten hani bahsedildi. Bu biraz daha psikoloji kitabı, insan davranışları kitabı gibi aslında paradan çok diye. Ben de gerçekten okurken kitapta da sürekli vurgulandığı gibi hani kimse çılgın değildir. Yani herkes kendine göre rasyonel bir şekilde karar alır. Yani siz orada hisseleriniz aşağı gidiyorken, paranızı kaybettiğinizi görürken, çocuklarınız aklına geldiğinizde rasyonel olamazsınız artık. Bekleyemezsiniz belki bir dahaki çıkışı diyor. Ve bu gerçekten de çok vurucuydu. Yani hiçbir şey kağıt üstündeki rakamlardaki gibi olmaz. O yüzden kendi psikolojinizi düşünmeniz lazım. Hatta şöyle de bir bölüm de ayrıca vardı. Makul olanı yapmayı hedefleyin. En iyisini değil, makul olanı diye. Keza bizim ülkemizde de özellikle son zamanlarda parayla ilişkilerimiz çok sallantılı ve karmaşık oldu. Hani insanlar ani yatırımlar yaptı, belki de çekildi. Özellikle coin dünyasında şu an başka şeyler oluyor. Ve işte bunlar da sürekli konuşuluyor, ediliyor. Burada da ben çevremden gözlemlediğim bazı agresif tepkiler de oldu düşüşlere. Hani bunlar da o direkt psikolojik olarak aslında insanların tepkisini yansıtıyor. Kitapta da gerçekten bundan da örnekler vermişti. Benim bir diğer hoşuma giden noktası da aslında parayı kazanmakla parayı tutmanın farklı yetkinlikler olduğundan bahsetmesiydi. Bunlar zaten normal hayatta da aslında hep hani başarıyı yakalamakla başarılı olmak başka, orada zirvede kalmak başka şeyler gibi. Yine biraz da insan psikolojisine değiniyor. Bir diğer hoşuma giden şey genelde biz parayı yani en azından benim gördüğüm kadarıyla parayı bir şey için biriktirmeyi seviyoruz. Araba alalım, ev alalım, en kötü tatil paketi olsun ona biriktirelim. Ama kitapta da sıklıkla vurguladığı gibi yani bir neden olmadan da para biriktirmeniz önemli diyor. Ve özellikle paranın da bizim göremediğimiz bazı görünmeyen avantajları olduğundan bahsediyor. Mesela kişiye esneklik kazandırması, başka bir kariyer geçişinde ona bir backup olması gibi. Yani kafa açısından daha rahat olmamızı sağlamasından bahsediyor ki bu belki bir işte arabanın alamayacağı bir içsel bir rahatlık ve bir hayat esnekliği de bize getirebiliyor. Bunlar benim çok hoşuma gitmişti. Benim bir de böyle bir yabancı yurt dışındaki bir hocam Türklerle ilgili bir gözlemi vardı. Kitapla da bağdaştırdım. Şey diyordu, Türkler çok sıcak para seviyor. O Koreliydi ve işte biliyorsunuz Güney Kore ekonomik olarak çok ivmeli bir şekilde büyüyen bir ülke. Çok kötü durumdan çok iyi yerlere gelen bir ülke. Ve işte mesela biz çalışıyoruz, geleceğimize yatırım yapıyoruz ama Türkler çok sıcak para seviyor. Anında kazanmak istiyor, hep onu düşünüyor demişti. Ben de açıkçası ondan sonra kendime daha çok yatırım yapmaya odaklandım. Servetin bedeli diye bir şey vardı. Eğer diyor ki işte her şeyin bir bedeli var. Hisseleriniz düşerken panik oluyorsunuz ve işte o an sabırlı olabilirseniz, dirençli olabilirseniz bu görünmeyen bedeli ödeyerek daha sonra zengin oluyorsunuz diye.
Biraz mesleki deformasyon da olabilir ama kitaptaki o algı farklılıklarını anlatma biçimi beni çok etkiledi. Yani hemen mesela notlarıma bakıyorum. Diyor ki yoksulluk içinde büyümüş olan birinin risk ve ödüle dair düşüncesi zengin bir bankacının çocuğunun denese de kavrayamayacağı kadar farklıdır. Yani zengin bir hep parayla büyümüş bir insanın para algısıyla çok yoksulluk çekmiş bir insanın para algısının farkı bence işte Türkiye'deki ya da dünyanın yani o kültürel farklar, farklı ülkelerdeki insanlar, Türk insanına bakış açısı diğer ülkelerdeki insanların hep bununla ilgili. Şu an ben çok merak ediyorum bizim neslimiz bir 30 yıl sonra nasıl yatırımlar yapabilecek? Şu anda mesela ben hiç yatırım yapabilecek gibi hissetmiyorum kendimi çünkü sürekli büyüyen enflasyon var. Dolayısıyla kitapta aslında çok güzel anekdotlar vardı. Bu Bill Gates'in hikayesi şansla ilgili, o da benim çok ilgimi çekti. Çünkü aslında her şeyin ikili olduğu, o dualiteden biraz bahsetmiş orada. İkisi de şansın sonucu. Biz şans hep olumlu bir şey olarak bakıyoruz. Ama Bill Gates'in kız arkadaşının hayatını kaybetmesi de bir şans. Yani tabii ki çok olumsuz bir durum ama o da şansın bir parçası. Kaybın belki başka bir kapı açabileceği gibi o farklı algılar hoşuma gitti kitaptaki.
Benim okumaktan çok keyif aldığım bir kitap oldu. Çünkü kendi hikayem üzerinden bir sürü değerlendirme yaptım. Ben Sabah Gazetesi'nden ayrıldığımda bir tazminat almıştım, bankaya yatırmıştım. Ondan sonra böyle aradan 1,5 yıl geçti, dedim ki oh ne güzel artmıştır falan bir vesileyle çekmem gerekti. Çektim bir baktım para 1,5 yıl önce yatırdığımın aynı miktardaydı. Yani dolar olarak yatırmıştım. Evet. Dolar olarak geri çektim. Türk parası olarak da aynı paraydı. Ya o kadar para kavramından uzakmışım ki hani kur artıyor mu, azalıyor mu, dalgalanıyor mu, dalgalanmıyor mu ondan bile haberim yokmuş. Aradan işte yıllar geçti böyle hani borsada oynamaya başladım. Bir dönem yani işimden daha fazla borsadan para kazanıyor duruma geldim. O zaman da şeye çok şaşırdım. Ya dedim böyle bir gerçek varmış. Yani insan paradan para kazanabiliyormuş. Keşke ben bunu daha önce öğrenseymişim. Hani düşünsenize işte ilk tazminatımı aldığımda bunu değerlendirseydim şimdi ne noktada olurdum falan gibi böyle bir vicdan azabım vardı. Ama kitabı ilk okumaya başladığımda ilk başta şunu söylüyor. Diyor ki bu işte yani yatırım yapma fikri çok yeni bir fikir. Dolayısıyla keşfetmemiş olmanız gayet normal. Orada benim bir içime su serpti. Hani o pişmanlıklar falan bir şekilde elimine oldu. Ve dedim ki ya evet yeni bir kavrammış. Son işte insanlar 30-40 yılda yatırım yapmaya başlamışlar belki. 80 öncesinde emeklilik bile yokmuş vesaire kısımları. Dolayısıyla bence bu kitap herkes için büyük bir şans. Hani şu dönemde insanların ne kadar erken yaşta okursa para bilincinin oturması açısından bence çok büyük bir kıymet, çok güzel farkındalıklar veriyor. Yani çok temel şeyler söylüyor aslında ama bu kadar temel şeyleri bile bizim bilmiyor olmamız ayrı bir test konusu diyorum. Sadece bunu eklemek istedim. Çok teşekkür ederim.
Kitap çok güzel ama kitap derya deniz bir kitap. Yani kitabın detaylarına girmek aslında çok fazla detayı çıkarır ama kendim davranış psikolojisiyle ilgilendiğim için benim çok ilgi alanıma girdi. Şey hissettim kitabın genel özeti olarak. Birkaç not aldım onları paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela genelde yatırım odaklı düşünüyor. Hani diyor biriktirmek mi yatırmak mı? Şimdi bir parayı sabit tutabilirsin ama o 10 yıl sonra da aynı para mevlası oluyor. Ama şimdi bizim gibi böyle günlük malzemelerle dönen ülkeler genelde paranın hiçbir şekilde stabil olmadığı, dönem dönem değerinin düştüğü, dönem dönem de yükseldiği oluyor ki bizimki hep düşüyor. Bu nedenle de aslında sağlam bildiğiniz şeylerde yatırım yapmak daha makul görünüyor. Bununla birlikte ben şeyi gördüm. Bu coin piyasasını konuştuk. Bence çok da ilintili çünkü Bitcoin bir psikoloji savaşı. Hani tamamıyla özellikle de bu son Terra Luna olayında da bir anda yüksek mevlalarının dibe çakılı ve birçok kişi lik etti. Yani lik etmekten kastım herkes paranın tamamını kaybetti. Ve ben kitapta şunu gördüm. Dedim ki bu bir psikoloji savaşı. Ve insanların şunu anlaması gerekiyor. Ya bakkal Ahmet ya da kasap Rüstem'le olacak bir iş değil bu. Ya bak ben bir şey buldum nasıl artacak nasıl artacak. Değil artmayabiliyor. Gerçekten biliyor musun teknolojik altyapısı nedir? Dönem dönem grafikleri ne oldu? Alım satımları ne oldu? İnsanlardan duyduğumuz zaman bir coin psikolojisine dönüşüyor olay. Mesela bir mahallede sadece bir kişi gitsin. Herhangi bir tane coin alsın. Atın Ethereum alsın. Ethereum çok çok düşükten almış. Yani biri denk gelmiştir almıştır. Onun ev araba aldığını gören kişiler bu sefer diyor ki ha bizim de bu paramızı o kadar arttırabiliriz. Herkes oraya bir bakıyoruz Ethereum gitmiş ortada kalmamış. Burada da aslında yine coin psikolojisine geliyorum. Çünkü doların bir dönem yükselişi ve düşüşü aslında Türkiye'deki o bir gecede düştü. Bence bu kitabın ana konularından biri. Bu kitabın onun üzerine tez yazılabilir. Bir anda o söylemler de düşen durumda herkes satmaya başladı. Çünkü kimse parayı psikolojik olarak yönetebilmeyi bilmedi. İnsanlar ya bunların suni şeyler olduğunu, bunların siyasi şeyler olduğunu, aslında burada benim bu durumda daha temkinli, daha davranışsal olarak kendi kontrol etmem gerektiğini, ileriye dönük hedeflere bakmalıyım, bu paranın gideceği noktayı bilmeliyim. Bilmediği için çatır çatır satışlar geldi ama sonra zaten kaynayan bir kazan misali, hani siz su katarsınız, sadece kaynamasını geçiriz ama o kaynamaya devam ediyor. O kaynıyor. Bunu da gördükten sonra insanlar aslında şu an dönüyor. Ya diyor o dönem sattım işte panik yaptım şey yaptım. Para kesinlikle bir psikolojik faktör. Parayı yönetebileceğini bilmiyorsan, analiz yapamıyorsan, grafik yapamıyorsan ve bu tür şeylerle kendini geliştiremiyorsan gerçekten bu sektörlerden ziyade daha standart, daha az riskli. Atıyorum tarım yapabilirsin. Ben hayvancılık yapılan bir yerde kalıyorum. Yani doğanın sana getirdiği şeyler de faydalı. Ama bunun gerçekten bilimini, ilmini ve psikolojisini bilmeden girdiğin zaman bu sefer sonuçta hem sen üzülüyorsun, hem ailen üzülüyor ve toplumu etkiliyor. Aslında parayı yönetememek sadece kişiyi değil, toplumun genelini etkileyen bir faktör olduğunu gördüm. Son bir hususta da şunu değinmek istiyorum. Yine aynı şeye geleceğim. Bu coin piyasası ile alakalı. Ben şey düşünüyorum, kitap bittikten sonra şunu düşündüm. Acaba dedim dolandırıcılık legal bir hale mi geldi? Düşünsenize hiçbir itiraz yapamıyorsunuz, hak arayamıyorsunuz. Diyor ki yatırdın diyor bir battı diyor. Ama hani sana atıyorum bugün bir hisse aldığın zaman bile bir şekilde o batmanın o şeyini bile bir belli bir meblağ veriliyor, açıklama yapılıyor, şu yapılıyor ama bunda hiçbir şey yok. Asıl önemli nokta şu, gerçekten ihtiyacın olmayacağı şeyi teknolojik çağa ayak uydurarak ilerisi için yatırım yapmak ve bilmek, bilgiyle beraber devam edebilmek ve o yaptığın yatırımın da arkasında durabilmek ve bunu psikolojik yönetebilmek. Bu konuda da hem finans, hem psikoloji, hem davranışsal eğilim, hem bu tür konularda geliştirmek gerekiyor. Bence çok güzel bir kitap. Türkiye'nin özetini de açıklıyor. Türkiye kesinlikle bu konuda kendi geliştirmediği için bu noktada da böyle ciddi ani krizlerde çok insan üzülüyor, çok insan mutsuz oluyor.
Benim de açıkçası hem deneyimlerimden kişisel hayatım yani özel hayatım hem de iş hayatımı karma olarak düşünüyorum. Hem de hayallerimden, tarzımdan, mizacımdan yola çıkarak nacizane temel olarak benimsediğim motivasyon şu, kitapta da sonlarda yer alıyor. Gerçekten yaşam tarzınızla kendi kişiliğinizle o kadar örtüşen bir konu ki bu. Ben Derya'da girişimcilik kulvarında ilk işte egzersizlere başlarken dedim ki ya aslında girişimcilik yolculuğu yatırımcılık yolculuğu ne kadar örtüşüyor? Çünkü o da kendini tanımaktan aslında başlıyor. Yani bir girişimci olmak istediğinizde, bir yola çıktığınızda tıpkı yatırımcılık o kadar alakalı ki. O yüzden ben bu kitabı, ben de kendim de aynı şekilde böyle birkaç yılda bir tekrar okumayı herkese tavsiye ediyorum. Çünkü bizler de değişiyoruz. Yani 35 yaşımızdaki aklımızla 40'ımızdaki, 25'imizdeki ile 30'umuzdaki aynı değil. Yaşadıklarımız aynı olmayacak. Şu anda birçoğumuzun ilk defa yaşadığı, gördüğü ciddi bir enflasyonist bir süreçten geçiyoruz. Ve hepimiz burada yeni şeyler öğrenip cebimize koyuyoruz. Hatırlayalım, bazı topluluktaki arkadaşlarımız biliyor. Geçen yıl işte elektrikli araçlarla ilgili hayallerimiz vardı değil mi? Dünyayı bu kurtaracak diye. Hala var tabii ki. Yani bu çok uzun vadeli bir proje ama hani idealist bir insansanız tabii ki gidip bunun hisse senedini alırsınız. Arabanın içten yanmasını almazsınız mesela. Bakın bu tarzınız bile sizin yatırımlarınızı şekillendiriyor. O nedenle gerçekten parayla ilgili bu canlı deneyimlerimizde nasıl bir yaşıyorsak veya nasıl yaşamak istiyorsak hayatımıza da parayla o kadar yer vermemiz gerekiyor. O boyutta yer vermemiz gerekiyor. Bazılarımız çok analitiktir, çok ciddi trader'dır ve parayla ilgili bu kadar mücadele etmek istemez çünkü onu yorar. Dolayısıyla küser. Çok ölçülü anlatımları var kitapta gerçekten. Benim naçizane tavsiyem böyle ara ara tekrar okuyup tazelemek kendime de aynı şekilde. Çok teşekkürler.
Öncelikle kitabı çok beğendim. Daha önce dinlemiştim. Şimdi de fiziksel olarak da satın alıp şey yaptım. Tekrar okudum. Yani sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Yani finansla ilgili çok kitap tavsiye ediliyor aslında. O en temel, en çok tavsiye edilen kitaplardan bir tanesi. Beni en çok etkileyen hikaye aslında ilk baştaki hikayeydi. Hani şeyden bahsediyor ya, Ronald Reed ve işte Richard Fusco'nun hikayesi. Hani bir tanesi işte hademelik yaparken, yerleri süpürürken işte çok küçük miktarlarda para biriktirerek onları işte blue chip'lere yatırarak para kazanıyor. Ve o kazandığı parayı çok uzun süre tuttuğu için de o bileşik etkiyle aslında kaç milyon dolar yaptı.
6-7 milyon mu? 20
aynen.
Milyon.
Ya ona benzer bir hikaye de benim aklıma geldi. Bilmiyorum duyan var mıdır ama Konya'da bir tane böyle insanlardan para toplayan bir insan vardı. Poşetli dede diyorlardı ona. O vefat, yani otobüs çarptı, adama vefat etti. Sonra banka hesabında 1,5 milyon TL para bulunmuştu. Bu 2015 yıllarında falan oldu yani. O zaman 1,5 milyon TL günümüze 10 katı kadar falan daha değerliydi. O aklıma geldi benim de. Hani o da... herhalde vadeli hesaba falan koymuş herhalde yanlış bilmiyorsam. Yani sonradan adamın 27 tane böyle şeyi çıktı. Mirasçısı çıktı. aldılar sonra o parayı mirasçılar bir şekilde.
Ama şey yani o işte şey yetinmeyi bilmeyen arkadaşlardan yani. Ne hala yani o kadar param var niye hala dileniyorsun? Niye şey yapıyorsun?
Ya şey adamın yaşam tarzı öyle ama hani şey... keşke hayır yapsaymış yapamadı. O kısmı eksik kaldı ama çok büyük miktar biriktirmiş yani o aklıma geldi. Bu hikaye beni açıkçası etkiledi. Hani yaşam tarzının ya açgözlülüğe de daha sonra birkaç yerde daha bağlıyor. O hani 500 dolarlık avize kırıp 5000 dolar verip al bir daha da gözüme görünme diyen adamda da hani aslında gördüğümüz kötü örneklerin çoğu açgözlülükte. Yine şeyde de öyle. İçeriden bilgi alıp işte Warren Buffett'ın destek olacağını söylediği zaman oradan 2 milyon dolar kazanma peşinde olan adamda da aslında kötü örneklerde aslında açgözlülüğü görüyoruz. John F. Kennedy'nin büyük buhranla ilgili hani kampanya sırasında şey demiş. O da benim kitapta gördüğüm, dikkatimi çeken bir şeydi. Hani ben büyük buhran sırasında ailem çok zengindi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatta daha da zengin olduk. Tek hatırladığım şey bazıları iş bulsun diye bir ihtiyaç olmadığı halde birkaç tane daha fazla bahçıvan çalıştırıyorduk gibi bir ifadesi vardı. O da bana şeyi hatırlattı hani günümüzdeki zenginlerin ya da işte politikacıların hani insanların çektiği sıkıntıları, zorlukları anlayamamasının sebebi de muhtemelen benzer şeyler diye düşündüm o kısmı okurken. Çok teşekkürler.
Psikolojimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini gösteren bir şey. Çünkü kişiden kişiye değişiyor. Yani bu kitabı çok beğenen de çıkar, hiç beğenmeyen de çıkar. Önemli olan neyi aldığımız. Ben de kendi tarafımdan baktığımda hani belli bir tecrübeye sahibiz. Evet, bu tecrübeyle okuduk. Hani biraz önce muhtemelen daha genç bir arkadaş daha yolun başındayım, tasarrufu başındayım derken hani farklı bakış açıları okumanın da bu kitapta çok fark yaratacağını düşünüyorum ben de. Özellikle son bölümde verdikleri doktor örneği de ilginç. Hani doktorlar hastalar gibi ölmezler diye, hani hastalara uygulanan tedaviler varken kendilerine gelince farklı olması yine aslında parada ya da hayatın genelinde bunun böyle olduğunu gösteren bir şey. Yani kitap belki biraz daha dikkat çeksin diye paranın psikolojisi dermiş ama belki de hayatın psikolojisi demek bir tık daha fark yaratabilir. En azından benim adıma böyle.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.